gerçekten. Oysa adımız da onun için.
Hayatın sesleri.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınından Hayatın Seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 2 Haziran 2020 Salı. Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Hayatın Sesleri canlı yayınında sizlerleyiz. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Efendim, program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Hakan Gülercan ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 alan koduyla 312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram adresimiz Hayatın Sesleri. Sevgili dinleyicilerimiz, koronavirüs nedeniyle yaklaşık 3 ay süren kısıtlamalar 1 Haziran itibarıyla yerini yeni normale bıraktı. Bu süreçte de kişisel tedbirlerimizi elden bırakmıyoruz. Uzmanlar bu hususta uyarıda bulunuyorlar. 3 kuraldan bahsediyorlar bizlere. El hijyeninin sağlama, maske takmaya devam etme ve fiziki mesafemizi koruma. Yeni normalleşme süreci kapsamında seyahat kısıtlamaları kaldırıldı. Seyahatte yeni bir uygulama da gündemde. HES kodu. Seyahat etmek isteyen vatandaşlar HES koduyla bilet alabilecekler. HES kodunu nasıl alabileceğimizi ve yeni normalleşme süreciyle ilgili gelişmeleri az sonra konuşacağız. Anadolu Ajansı Sağlık Muhabiri Yeşim Sert Karaaslan telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Bugün dil ve iletişim uzmanı Elif Berna Kutluatay'la Sihirli Sözcükler köşemizde Umberto Eco'nun Kitaplardan Kurtulabileceğinizi Sanmayın adlı eserinden ilham alarak bugünlerde neden kitaplara döndüğümüzü, internet ve okuma ilişkisini konuşacağız. Okuyamadığınız kitaplar sizde vicdan azabı oluşturuyor mu? Cevabınız evetse sebebini öğrenmek için bizden ayrılmayın. Hayatın Sesleri başladı.
Gözümden akan yaşlar derenlerini doldurur. Gözümden akan yaşlar derenlerini doldurur. Hasretin derin yara şu ömrümü soldurur. Hasretin derin yara şu ömrümü soldurur. Gezme sevdum bensiz, gören olmasın seni. Bana kalsın saçların, bana sakla kendini. Gezme sevdum bensiz, gören olmasın seni. Bana kalsın saçların, bana sakla kendini. Köprünün ayağından dere geçeyi dere. Köprünün ayağından dere geçeyi dere. Bir gün beni ararsan bak bıraktığın yere. Bir gün beni ararsan bak bıraktığın yere. Gezme sevdum bensiz, gören olmasın seni. Bana kalsın saçların, bana sakla kendini. Gezme sevdum bensiz, gören olmasın seni. Bana kalsın saçların, bana sakla kendini. Dumana bak dumana, sardı dağın başını. Dumana bak dumana, sardı dağın başını. Dünyalarla değişmem senin kara kaşını. Dünyalarla değişmem senin kara kaşını. Gezme sevdum bensiz, gören olmasın seni. Bana kalsın saçların, bana sakla kendini. Gezme sevdum bensiz, gören olmasın seni. Bana kalsın saçların, bana sakla kendini. kızma sevdum bensiz. Gören olmasın seni. Bana kalsın saçların, bana sakla kendini. Gezme sevdum bensiz. Gören olmasın seni. Bana kalsın saçların, bana sakla kendini.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Efendim, Türkiye koronavirüsle mücadelesine başarılı bir şekilde devam ediyor. Koronavirüsle mücadelede son durumu öğreneceğiz. Anadolu Ajansı Sağlık Muhabiri Yeşim Sert Karaaslan telefon attığımızda. Sayın Karaaslan, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, herkese sağlık diliyorum. Onunla başlamak istiyorum yayınımıza.
Teşekkür ederiz, biz de herkese sağlık diliyoruz. Türkiye koronavirüsle mücadelesini başarılı bir şekilde yürütüyor dedik. Normalleşmenin de ikinci aşamasındayız şu anda. Haziran ayına ilişkin planlamalar yapıldı. Son durum hakkında bize neler aktaracaksınız?
Elbette öncelikle koronavirüs dünyada, Türkiye'de bitti mi sorusunu sormamız lazım. Yeni normalleşme dönemine girişin öncesinde de bitmedi. Dünyada şu anda 6 milyon 330 bini geçti tespit edilen kişi sayısı ve can kaybı sayısı 376 bine ulaştı. Türkiye'ye baktığımızda ise dün itibariyle 23 vatandaşımız maalesef yaşamını yitirdi. Toplam vaka sayımız 164.769 ve can kaybı sayımız 4.563 oldu. Evet. Fakat tabii önceki zamanlara göre kıyasladığımız zaman hem Avrupa ülkelerinde ya da dünyanın diğer ülkelerinde hem de ülkemizde bir düşüş seyri mevcut.
Evet,
fakat bu tedbiri elden... Aynen öyle. Seyri çok daha iyi. Fakat bu önümüzdeki dönemde neyle karşılaşacağımızı hakkında bir şey söylemiyor. Siz de takip ediyorsunuzdur ki bilim insanlarımız sürekli bunun uyarısında bulunuyor. Sayın Fahrettin Koca da bu yönde sürekli açıklamalarda bulunuyor. Evet, şu anda Türkiye çok önemli bir noktada, başarılı bir çizgi yakalandı. Ciddi anlamda bir düşüş var. Fakat bu biz Covid'i yendik anlamı taşımıyor. O yüzden tedbiri elden bırakmamamız lazım. Öncelikle
evet,
bunu vurgulayalım.
Sağlık çalışanlarımız canla başla bu süreci yürütüyorlar. Hepsine biz gönülden teşekkür ediyoruz. Ne kadar teşekkür etsek hakikaten haklarını ödeyemeyiz. Geçtiğimiz günlerde de bir hemşiremiz hayatını kaybetti. Bebeğini dünyaya getirdi ve birkaç saniye gördükten sonra hayatını kaybetti. Buradan da kendisine rahmet diliyoruz. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
Aynen öyle. Mekanları cennet olsun inşallah. Yeni normalleşme sürecinde atılan adımları ve neler yapılması gerektiğini anlatmadan önce sevgili Mustafa, senin söylediğin gibi şunu unutmamamız gerekiyor. Bugün nefes almamızı borçlu olduğumuz, bizim için hayatını kaybeden başta hekimler, sağlık çalışanları ve diğer personel, eczacılar olmak üzere hepsine bugünkü hayatımız için çok önemli şeyler borçluyuz, minnet borçluyuz. O yüzden bu normalleşme sürecinde atacağımız her adımı bunun sorumluluğuyla yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve buradan bütün herkese bunun uyarısında bulunuyorum. Bir vefa borcumuz var.
Haklısınız.
Peki normalleşme adımlarında ne oldu diye bakarsak, ilk açıklamalar Mayıs ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmişti hatırlarsak. 3 aylık bir normalleşme süreci kademeli olarak geçileceğini duyurulmuştu. Ve ilk uygulamalar Mayıs ayında başlamıştı. İşte bu kapsamda berberler, güzellik salonları, AVM'ler açılmış. Yaşlı ve çocukların belli gün ve saatlerde dışarı çıkmasına izin verilmiş. Durumun seyrine göre ikinci aşamaya geçileceği söylenmişti. Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde de yine Sayın Erdoğan tarafından vatandaşlarımıza yeni normalleşme adımları duyuruldu ve birçok sektörde önemli gelişmeler oldu biliyoruz. Burada Sayın Erdoğan söylediği bir şey vardı diğerlerine geçmeden önce. Eğlence mekanları ve nargile içilen yerler bir süre daha kapalı olmaya devam edecek açıklamasında bulundu.
Hı hı.
Peki neler değişti hayatımızda yeni normalleşme içerisinde bakarsak? Öncelikle bir 30 ildi, daha sonra bu 15 ile düştü biliyoruz. Şehir, çeşitli büyük şehirlerde şehir giriş ve çıkışlarında kısıtlamalar vardı. Bunlar içerisinde Ankara, Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirler yer alıyordu. 31 Mayıs itibariyle bu kısıtlama sona erdirildi. İnsanlar seyahat edebilmeye başladılar. 65 yaş ve üzeri vatandaşların seyahat izin belgeleri alması ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartıyla tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri imkanı elde edildi. Haberlerden de hep görmüşüzdür, bu uygulama duyurulduğu andan itibaren zaten çok fazla sayıda 65 yaş üstündeki vatandaşlarımız memleketlerine ya da işte bundan sonra kalacakları ildeki yerlerine gitmek üzere yola çıktılar. Bayağı bir kalabalık oluşmuştu.
Evet.
Yine sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklar yanlarında velilerinin bulunması şartıyla şehir içinde ve şehir dışında yolculuk yapabilecekler. Çocuklarımıza ve gençlerimiz için bir sınırlama vardı. Onlar dışarıya çıkamıyorlardı. Belli gün ve saatlerde çıkıyorlardı. Yine bu uygulama devam ediyor. Fakat onların yaş aralıklarına ilişkin bir değişiklik oldu. Şimdi 18 yaş altı sokağa çıkma izninin tamamı yarın çarşamba günü ve 5 Haziran Cuma günü 14 ile 20 saatleri arasında tedbir kurallarına uyarak ve yürüme mesafesi içerisinde gençlerimiz ve çocuklarımız sokağa çıkıp birazcık işte hava alıp kendilerini dinlendirebilecekler. Yine 65 yaş üstündeki vatandaşlarımız, 65 yaş üstündekiler pazar günü 14-20 saatleri arasında devam edecekler. Bu kısıtlamalar kapsamında en çok vatandaşların hatta ihlal ettiği şeylerden birisi parklara, mesire alanlarına, bahçelere, plajlara gitmek istiyorlardı. Bununla ilgili uygulamada 1 Haziran'dan itibaren artık kaldırıldı. Vatandaşlarımız tedbir kuralları, maske, sosyal mesafeye uyum sağlayarak bu yerlere gidebilecekler.
Evet, ihtiyarlarımız evlerinde çok sıkılmışlardı. Hatta sosyal medyada bir paylaşım gördüm. Artık bizi de salın diye gülmüştüm.
Evet. Aslında şu anda 65 ve 65 yaş üstündekiler de kendileri için bir düzenlemenin gelmesini istiyorlar. İnşallah en kısa sürede daha iyi sonuçlar elde edilir bilgisayar gelişmelerle birlikte. Bu yaş grubunu da rahatlatacak yeni çözüm önerileri ortaya konulacaktır diye düşünüyorum.
İnşallah.
Bunun yanı sıra hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan itibaren uygulamaya girdi. Bu çok kalabalık olan sosyete pazarları vardı biliyorsunuz. Hı-hı. Onlar aynı şekilde dün itibariyle faaliyetlerine başladılar. Restoranlar faaliyetlerine başladılar. Burada önemli bir gelişme oldu bugün itibariyle. Kamu kurumlarında görev yapan, çok sayıda kişiyi ilgilendiriyordur bu da. Hamile personel gebeliğin 24. haftasından 32. haftasına kadar idari izni sayılabilecek.
Evet,
bu son gelişmelerden
bir gelişme
birisiydi. Bir önemli gelişme de sevgili Mustafa bugün öğleye doğru yayımlandı. Çok kişinin merak ettiği şeylerden biriydi. Kamu çalışanları için idari izne esas olacak olan hastalıklar belirlendi. Bu hastalıkların içerisinde çok sayıda hastalık var. Bunu taramaları yaparak da bulabilirler ya da Sağlık Bakanlığı'ndan da öğrenebilir vatandaşlarımız. Sadece öne çıkanları ben söylüyorum. Kornea nakli hariç solid organ nakli olanlar, kemik iliği kök hücre nakli yapılan hastalarımız, radyoterapi, kemoterapi alan hastalar, metastatik kanserleri bulunan hastalar, kronel böbrek hastalığı bulunanlar, insüline bağımlı olmayan diyabetik melitus hastaları, bunun yanı sıra çeşitli kalp yetmezliği hastaları, inme ve kanama geçirenler olmak üzere çok sayıda hastalık grubunu içeren kronik hastalığı içeren bu hastalıklar idari izinli sayılmak için belirlenen hastalıklar olarak Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edildi. Yalnız burada önemli bir şey var. Belirlenen hastalıklardan 1 Haziran 2020'den önceki 2 yıl içerisinde 2 kez aynı tanıyı almış olmak gerekiyor. Bu koşulları taşıyanlar bakanlığın e-nabız sistemi üzerinden COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesini alabilecekler ve bu belgeyle birlikte idare izinli sayılabilecekler. Bu çok kişiyi ilgilendiren önemli bir gelişmeydi.
Evet, burası bunun önemli. Doğru.
Evet. Bunun yanı sıra çok mu hızlı gidiyorum acaba?
Hayır, gayet güzel. Vurgulamakta fayda var. Tüm vatandaşlarımız kendi durumlarını öğrenmek için bakanlığın e-nabız sistemi üzerinden TC kimlik numaralarını ve şifrelerini girerek orada durumlarını öğrenebilirler, belgelerini alabilirler.
Aynen öyle. Bunların raporlu olması gerekiyor. Burada önemli olan bir şey daha söyleyeyim. Hepsi e-nabızda çıkmamış olabiliyor. Hmm. Sistem üzerinden risk grubunda olan bu belgeyi alamayan kişiler de aile hekimliğine müracaat edecekler. Aile hekimleri bu konuda bilgi sahibi. Burada bir rapor hazırlanacak ve bu rapor üzerinden tek hekim raporu düzenlenerek yine idari izinli sayılabilecekler. Bir başka önemli gelişme yeni normalleşme sürecinde taşıma, yolcu ve ulaşım sektörüyle ilgiliydi. Bununla ilgili bir genelge gönderildi İçişleri Bakanlığı tarafından. Buna göre şehir içi toplu taşıma araçları, personel servislerine araç fırsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesi %50 oranında yolcu kabul ediliyordu. Bu sonlandırıldı. Son gelişmelerden birisi bu. Bunun yanı sıra 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın şimdi önümüz yaz, demin söyledik, bir takım düzenlemeler yapıldı ve bir ay kalmak koşuluyla memleketlerine ya da gitmek istedikleri ile gittiler dedik. Fakat buraya herkes istediği gibi ben gidebiliyorum diyerek gidemiyor. Bunun için bir seyahat izin belgesi alınması lazım. Bunun için de bir genelge yayınlanmıştı. Seyahat izin belgesini peki vatandaşlar nereden alacak? Bunu hatırlatalım istersen. E-Devlet, İçişleri Bakanlığı, E-Başvuru Sistemi ve Vefa Destek Hattı üzerinden alabilecekler. 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımıza bu yapacakları seyahatlerinde vefakat edecek olan kişilerin de 72 saat içerisinde geri dönmeleri gerekiyor. Bunlar önemli ayrıntılardı. Evet. Tabii bu seyahatlere giderken artık hepimiz yavaş yavaş aşina olmaya başladık. HES kodu alınması gerekiyor.
Nedir bu HES kodu?
Bu HES kodu da mobil telefonlara yüklenmiş olan Sağlık Bakanlığı tarafından herkesin rahatlıkla indirebileceği ücretsiz olarak Hayat Eve Sığar uygulaması var. Bu uzun zamandır birçok kişi tarafından kullanımda. Çünkü bununla birlikte kişiler kendi sağlıklarını takip edebiliyorlar. Bu imkanı sağlıyordu onlara, risk durumlarına bakabiliyorlardı. Şimdi bu uygulamanın içerisinde HES kodu diye bir aplikasyon eklendi. Bu aplikasyonla birlikte şehirler arası seyahatlerde, iş yerlerinde ve bireysel iletişim gerektiren tüm kamusal mekanlarda kullanılmaya başlanacak bu kod. Uygulama öncelikle seyahatlerde uygulanacak dedik ve bu zorunlu, bu HES kodu alınmadan seyahate çıkılamayacak. Vatandaşlar tüm ulaşım süreçlerinde HES kodunu alacaklar. Peki HES kodu nasıl alınacak? İstersek onu söyleyelim madem zorunlu ve
tabii
bu almadan
seviniriz.
Bir yere gidemiyoruz. HES kodu Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden alınacak. Uygulama açılacak. Açıldıktan sonra HES kodu işlemleri bölümüne girilecek. Ardından HES kodu oluştur butonunu tıklıyoruz. Ve kullanım süresi seçiliyor. Bundan sonra kod oluşturuluyor. Ama eğer bunu yapamayan vatandaşlarımız bu şekilde alamıyorlarsa HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle, SMS ile de alınıyor. Kısa mesaj ile HES kodu almak için HES yazıp aralarında boşluk bırakılıyor. Ve sırasıyla TC kimlik numarası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılarak 20-23, bir daha altını çiziyorum, 20-23'e SMS olarak gönderiliyor. Bu evet. Şekilde de HES kodu alınıyor.
İki türlü de basitmiş aslında.
Evet, gayet de basit. Buradan gelecek bilgiler doğrultusunda eğer seyahatinize iznin verilmiyorsa seyahate çıkamıyorsunuz. O yüzden yapılacak seyahatlerde sizden HES kodu istenecek. Bunu bir an önce bütün herkesin, düşünenlerin nasıl yapılması gerektiğini deneyip uygulamayı telefonlarına indirmeleri ya da işte bu şekilde nasıl yapacaklarını denemelerini tavsiye ediyoruz.
Evet.
Yine normalleşme sürecinde özellikle annelerin, çalışan anneler artık işe başladılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi 1 Haziran itibariyle biliyorsunuz bu süreçte, pandemi sürecinde normalleşmeye geçmeden önce esnek çalışma ya da uzaktan çalışma modelleri uygulanmaya başlanmıştı. Ama 1 Haziran'dan itibaren mesailer tekrar başladı. Öyle olunca anneleri de bir panik aldı tabii ki, çocuklarımız ne olacak?
Evet,
küçük çocuklar diye. O yüzden kreşler hizmet vermeye başladı 1 Haziran itibariyle. 16 Mart'ta ara verilmişti kreşlere. Sosyal mesafe, hijyen, maske, siperlik gibi önlemler alındı buralarda. Özel kreş, çocuk kulüpleri ve gündüz bakım evlerinde grup sayıları azaltılarak bir grupta en fazla 10 çocuk bulunması şartıyla kreşler hizmet vermeye başladı.
Evet, anneler çok yorulmuştu. Bu da sevindirici bir gelişme oldu.
Evet, anneler hem bir yandan özellikle çalışan anneler bir yerde hem işlerini yapıyorlar, hem ev işini yapıyorlar, hem çocuklarıyla birlikte oluyorlardı. Okul hayatına başlamak çocuklarımız için de iyi oldu çünkü sıkıldılar. Ama bu sırada önemli olan sağlıklarının korunması tabii ki.
Tabii, önce sağlık.
Bu yeni normalleşme sürecinde en çok merak edilen, bizlere de en çok sorulan şeylerden birisi buydu. Artık yaz geldi, işte insanlar sıkıldı, tatil planlamaları yapmak istiyorlar. Plajlara gidilebilecek mi, havuza girilecek mi, spor merkezlerinde girilecek mi diye. Bununla ilgili de peş peşe düzenlemeler geldi. Bunlardan nelere dikkat edileceğini öne çıkanları istersen birazcık bahsedelim.
İyi olur,
bunların
evet.
İçerisinde en dikkat çeken spor merkezleriydi. İnsanlar merak ediyordu. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından tedbir kararları açıklandı. Ancak bu kurallar doğrultusunda hizmetler verilebilecek ya da müşteriler buna göre hizmet alacak. Spor salonları için bakacak olursak her alanda her 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırma yapılacak. Randevu ile gidilecek. Spor salonundaki koşu bandı, bisiklet gibi ekipman aralarında en az 2 metre olacak şekilde yerleşecek. Takım oyunları yakın temas gerektiren boks, güreş gibi sporların yapılması uygun bulunmuyor. Bir ikinci konu restoran, kafe, pastane, börekçi gibi yerlerde restoranlar açıldı ve insanlar yavaş yavaş dışarıda yemek yemeye ve arkadaşlarıyla vakit geçirmeye başladılar. Bunun için de kurallar var. Tesisin içinde ve dışarısında sıra oluşabilecek her yerde 1,5 metre kuralı konuldu. Sosyal mesafe ve oturma düzeni kuralları belirlendi. Aynı aileden olan veya bir grup olarak gelen misafirler arasında bu konulan oturma düzeni daha esnek bırakıldı. Onlar aynı masanın içerisinde oturabilecekler. Yemek servisi verilen masalar arası mesafe her yönden 1,5 metre olarak belirlendi. Grup halinde gelen müşteriler için masa birleştirmeleri yapıldığı takdirde yandaki diğer masalarla aradaki mesafe yine 1,5 metre olarak belirlendi. Kozmetik ve parfüm ürünleriyle ilgili bir düzenleme oldu. Bu yapılan düzenlemeye göre ürünlere müşteriler dokunamayacak. Hatırlarsak eskiden testerlar vardı ve bunları deneyebiliyorduk.
Evet.
Bunlar olmayacak. Parfümler direkt cilde değil test kağıtlarına uygulanacak. Makyaj malzemeleri gibi ürünler kesinlikle denenemeyecek. Ve siz istediğiniz ürünü satıcı alan arkadaşımıza söyleyeceksiniz. Onlar alacaklar. Müşterinin kendisinin almasına izin verilmiyor. Yine sıcaklar bizi bekliyor ve plaj ve yüzme alanlarına ilişkin düzenlemeler geldi. Buna göre de mesafe kuralları kondu. Şezlonglar arasındaki mesafe yine aynı restoranlarda olduğu gibi 1,5 metre olarak belirlendi. Gölgelikler arası mesafe tespit edildi yine bu doğrultuda aynı şekilde. Şezlongların üzerinde, burası da önemli, şezlongların üzerinde kumaş minderler kullanılmayacak. Loca alanlarında 2 metrekareye bir kişi şekilde düzenleme yapılacak. Tek kişinin kullandığı su etkinlikleri yapılabilecek. Deniz paraşütü gibi bireysel su sporları etkinliklerinde çalışanlar dahil tekne kapasitesinin yarısı sayıda kişi alınacak. Kano, yelken, sürat teknesi, deniz bisikleti, jet ski, paraşüt gibi araç ve ekipmanlarla yapılan faaliyetlerde de aynı aileden olan veya bir grup olan gelen misafirler arasında sosyal mesafe kuralları uygulanmayacak. Aynı restoranlarda da vardı hatırlarsak buna ilişkin. Bir başka önemli gelişme hastanelerle ilgili oldu. Bu süre içerisinde hastanelere kontrollü giriş sağlanacak. Biliyorsunuz normalleşmeden önce birçok hastane neredeyse tamamı pandemi hastanesi ilan edilmişti. Ve yavaş yavaş bazı hastanelerde pandemi hastanesinin dışında tutulmaya başlamıştı. Şimdi o yüzden buradaki hastanelerle ilişkin bu düzenleme önem taşıyor. Hastanelerde verilen hizmetler acil durumlar hariç randevuyla olacak. Toplu olarak gelimlerin engellenmesi isteniyor yine aynı şekilde bir riski taşımaması için. Bu ve buna benzeri uygulamalar hayata geçirildi. Bir başka önemli gelişme ulaştırma alanında oldu. Ulaştırma Altyapı ve Bakanı Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismanoğlu'nun katılımıyla ilk uçuş dün gerçekleşti hatırlarsak. Televizyonlarda görüntülerine de yer verildi. İstanbul-Ankara arasında gerçekleştirildi. Tabii bu süreçte insanlar, bütün herkes şeyi merak ediyordu. Yurt dışına uçuşlar ne olacak? Çünkü normalleşme süreci kapsamında bazı ülkeler uçuşlarını açmaya başladılar. Türkiye'de ne zaman olacak soruları vardı. Bu da son dakika olarak yaklaşık bir saat önce kadar bir açıklama geldi. Türk Hava Yolları basın müşaviri Yahya Üstün Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Hemen onun paylaşımından alıntı yapmak istiyorum. Kendisi yurt dışı uçuşlarına ilişkin verdiği paylaşımında Basel'den Gaziantep'e, Frankfurt'tan Elazığ'a 18 Haziran. 18 Haziran itibariyle Avrupa'daki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçmaya başlayacağız açıklamasında bulundu. Ama bunların hangi illeri olduğunu sanırım bugün içerisinde ya da en kısa zaman içerisinde bunların nereler olduğu tekrar duyurulacaktır.
Turizm açısından güzel bir gelişme. Buydu. Evet.
Hızlı tren seferleri başladı. Gene sosyal mesafe kurallarına uyum şartıyla, arada koltuklar bırakılarak, yiyecek ve içecek sadece su hariç diğer yiyecek ve içeceklerin orada yenilmesine izin verilmiyor. Sadece su içilebiliyor dediğim gibi. Ve bu seyahatlerin hepsinde HES kodu aranıyor. Bunun tekrar altını çizelim. Hızlı tren Eskişehir, Ankara, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Ankara, Konya, Konya, İstanbul hatlarında toplam 16 sefer yapacak şu an için. Yolcu tren ve bilet satışlarında sosyal mesafeye uygun bir şekilde %50 kapasite oranında bulunulacak. Bu arada hemen aklıma gelmişken hatırlatıyorum. Uçak seferleri başlıyor. Uçak seferlerinde vatandaşlarımızın şuna dikkat etmesi gerekiyor. Eskiden kabinlerimizde el bagajları taşıyabiliyorduk. Fakat şu anda güvenlik ve herhangi bir risk bulaşının olmaması için kabinlerde bagaj olmayacak. Bunların hepsini uçağa vereceğiz. Yukarıda bizim yanımızda oturma koltuklarının hemen üstündeki yerlerde bagajlar olmayacak. Bunun da hemen altını çizelim. Vaktimiz varsa biraz da sınavlardan bahsetmek isterim. Sınavlara çok az kaldı.
Evet, kısaca bahsedersek.
Evet, çok gergin. Şimdi LGS sınavına çok az bir zaman kaldı. Ardından üniversite sınavları olacak. LGS sınavına ilişkin tedbirler Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk tarafından zaten açıklanmıştı. Çocuklar bu yıla istinaden kendi okullarında sınavlara girecekler. Ve maskeli olarak girecekler. Velilerin okul içerisine girmesine izin verilmeyecek. Çocuklar sınav bittikten sonra okul dışında teslim edilecek velilerine. El hijyenleri, işte tamamıyla temizlik hijyene önem verilecek buranın içerisinde. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız'dan bir açıklama geldi. Bu da önemli bir açıklama. Çünkü veliler uzun süredir bu telafiler nasıl olacak, okullar devam edecek mi, etmeyecek mi kaygıları da yaşanıyordu normalleşmeyle birlikte. Sayın Yıldız'ın verdiği bilgiye göre özel okulların 19 Haziran'a kadar uzaktan eğitime devam edeceğini bildirdi. 15 Ağustos'tan sonra da 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapılacağını söyledi. Bu da buradan bu okullarda bu yaş grubunda çocuğu olan vatandaşlarımıza bir bilgilendirme olacaktır.
Evet, aileler de zaten bu soruları merak ediyordu. 19 Haziran'a kadar uzaktan eğitime devam edecek özel okullar. 15 Ağustos'tan sonra da 3 hafta az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimleri yapılacak.
Aynen öyle, telafi eğitimleri yapılacak. Bunun yanı sıra aşı geliştirme çalışmaları yürütülüyor. Bu konuda da temkinli adımlar atılıyor. Sayın Koca'nın da bu konuda altını ısrarla çizerek açıklamaları oluyor. Genellikle bütün yaptığı basın toplantılarında aşı konusu hassas bir konu. Umudumuzu koruyalım, somut bir şey geliştiğinde paylaşırız açıklamalarında bulunuyor Sayın Fahrettin Koca. Yine Dünya Sağlık Örgütü sözcüsünden de böyle bir açıklama gelmişti. 100'den fazla aday aşımız var, test çalışmaları hızla ilerliyor. Fakat burası çok önemli. Fakat koronavirüsler çok aldatıcı virüslerdir. Bunlara karşı aşı üretmek çok zor dedi. O yüzden hep Sayın Fahrettin Koca'nın, Cumhurbaşkanı'nın ve diğer bilim insanlarımızın altına çizdiği konuya lütfen sevgili Mustafa uyalım mesajını verelim. Öncelikli tedavi yolumuz şu an elimizde olan tek şey kişisel hijyenimizin sağlanması, sosyal mesafemizi korumamız, kalabalıklardan uzak durmamız ve bütün bunların yanı sıra bunlara uymayan vatandaşlarımızı da uyarmamız gerekiyor. Evet. Ayıp olur, kızar, yanlış anlaşılır endişesi taşımadan, çünkü karşıdaki bir kişinin yaptığı yanlış bir hareket bizim ve bizim sevdiklerimizin canını tehlikeye atabilecek bir eylem. O yüzden bu kuralları ihmal etmeden normalleşme sürecini atlatıp inşallah yepyeni bir sayfayı kucaklarız bütün dünya olarak.
Doğru. Bu hususta kimse darılır, gücenir diye düşünmemeli. Eğer maskelerini takmıyorlarsa uyarmalıyız. Çünkü önce tedbir, önce sağlık. Sayın Kara Aslan, aktardıklarınız için çok teşekkür ederiz. Bunlar önemli gelişmelerdi. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.
Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Anadolu Ajansı Sağlık Muhabiri Yeşim Sert Kara Aslan bizlerleydi. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Güller dikensiz olmaz, yanaklar bensiz olmaz. Kırlar çiçeksiz olmaz, gönlüm sensiz olmaz. Saklanma köşe bucak, bir güzel ister bu can. Durmaz ateşsiz ocak, gönlümse sensiz olmaz. Bahçelere gül ister, derde tahammül ister. Kızlara kahkül ister, gönlümse sensiz olmaz. Aşkın ömrüme bedel, sarmala ruhumu hemen. Olmaz ey nazlı güzel, gönlüm bu sensiz olmaz. Kuşlar yollarını gözler, gönlümde sensiz olmaz. Geceye ay doğacak, yüzünü göster bir an. Ölürüm heyecandan, gönlüm bu sensiz olmaz.
Sözcükler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizle devam ediyor. Bugün hepimizin sevdiği kitapları konuşacağız. Sırdaşlarımız, arkadaşlarımız, kitaplar. Efendim, telefon attığımızda dil ve iletişim uzmanı Elif Berna Kutluata var. Sayın Kutluata, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar.
Nasılsınız bu hafta?
İyiyim, teşekkür ederim Mustafa Bey. Siz nasılsınız?
Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Allah iyilik versin hepimize.
Amin.
Güzel bir konu, kitapları konuşacağız. Umberto Eco'nun Kitaplardan Kurtulabileceğinizi Sanmayın adlı eseri.
Evet.
Bundan yola çıkarak kitaplara bu dönemde bizler neden dönüyoruz? İnternet ve okuma ilişkimizi konuşacağız. Okuyamadığımız kitaplar bizde vicdan azabı oluşturuyor mu? Bunların hepsini sizinle birlikte konuşacağız. Ya Umberto Eco Kitaplardan Kurtulabileceğinizi Sanmayın ismini neden vermiş? Acaba ona birisi ya biz kitaplardan kurtulmak istiyoruz deyince mi bu ismi vermiş?
Evet, aslında tam olarak öyle olmuş. Fransız bir sinema yönetmeni ve bir gazeteciyle birlikte bir söyleşi kitabı bu. Zaten başlangıç noktası tam da sizin söylediğiniz gibi 2008'de Davos'ta fütürologlar, yani gelecek tasarımcısı, geleceği hayal edenler diyelim, bilimsel verileri değerlendirerek geleceğin nasıl olacağına dair teorilerde bulunanlar 2008'den yola çıkarak 15 yıllık bir tahmin tablosu çizmişler. Bu tahmin tablosu işte aşağı yukarı 2023-2024'e kadar diyebilirsiniz kapsadığı yeri. 4 tane temel gelecek tahminleri olmuş. Bir tanesi petrolün varilinin $500 olacağı. İkincisi suyun da petrol gibi alınıp satılacağı ve suyun da uluslararası bir varil benzeri bir ölçekle satışının söz konusu olacağı ve uluslararası takibinin yapılacağı. Üçüncüsü Afrika'nın ekonomik bir güç olacağı ve bunun 2030'a kadar ortaya çıkacağı. Dördüncüsü de kitabın ortadan kalkacağı. Evet. Şimdi 2008'de herhalde Davos'ta bu kişiler isimlerini böyle bir şeyin altına imzalarını koyarken eminim ciddidirler ama biz bugünden değerlendirince hafif gülümseyerek de okuyoruz. Bazı tahminlerin ne kadar aslında geleceğe yönelik olarak bugünden yapılamayacağını gösteriyor. İçinde bulunduğumuz günler de öyle. Tam da işte bu 2008 Davos'taki bu kitabın ortadan kalkacağıyla ilgili bir makale gibi aslında bu. Bu önermeyi Umberto Eco'ya sunmuşlar. Hı hı. Demişler ki 2009'da sunmuşlar üstelik. Davos'tan çok kısa bir süre sonra 2009'un başlarında demişler ki böyle bir öngörü var. Sizin bu konudaki fikriniz ne? O da tek bir cümleyle başlamış. İlk kitabın cümlesi bu. Kitaplardan kurtulabileceğinizi sanmayın diyerek. Evet. Arkasından da bunun gerekçelerini söylemiş. Biz dinleyicilerimizle bu konuyu niye paylaşıyoruz? Aslında şunun için yakın zamanda yaşadıklarımızdan sonra evimize daha farklı bakmaya başladık. İyi kötü elimizin altındaki kitaplar ilk başta o bir nasıl söyleyelim şokla birlikte belki elimiz gitmemiş olabilir kitapları ama zamanla günlük pratiklerimiz değiştiği için kitaplara yönelimimiz arttı. Ben pek çok kişiden, arkadaşımdan, birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan uzun zamandır okumadıkları kitaplara bakmaya başladıklarını öğrendim. Bir evet. de tabii şöyle bir şey var, sizin de başta söylediğiniz gibi evimizde okumadığımız çok kitap var. Şu aralar dışarıdan eve getirilecek şeyler konusunda da titiziz. Tekrar bir kitap alışverişi yapmak, kitap evlerine gitmek gibi bir seçenek olmayınca elde olanlara baktık. Umberto Eco da aslında tam olarak bunu söylüyor. İki tane temel düşüncesi var kitaplardan kurtulamayacağımızı söylerken. Bir tanesi 2009'da çok ilginç bir internet tahmini yapmış. Ben çok etkilendim gerçekten. Diyor ki yazı elin uzantısıdır ve kitap insan doğasıyla çok bütünleşik bir malzemedir aslında, üründür. Bu bedenen çalışmak gibi, doğada yürüyüş yapmak gibi bir şeydir aslında okumak ve yazmak insan için. Çünkü bedenle çok bütünleşiktir. Ama internet ve yüksek teknoloji ürünleri böyle değil.
Evet.
Bir müddet sonra diyor, biyolojimizle uyumlu olmadıkları için insanla... Bu yüksek teknoloji, ilerleyen teknoloji daha doğrusu, insanla ilerleyen teknoloji arasında bir çekişme yaşanacak ve iki taraf birbirini, bir diğerini yanına çekmeye çalışacak. Aslında biz bugünlerde bunu yaşıyoruz. Bizim doğamızla uygun olmadığı için gözlerimizde sorunlar yaşıyoruz. Kulaklık kullandığımızda kulaklarımızda sorun yaşıyoruz. Elektromanyetik radyasyonla sorun yaşıyoruz. Bunu 2009'da internetin giderek daha fazla kullanacağını söyleyerek başlatmış Eco. Arkasından da diyor ki giderek insanlar o kadar çok bilgiyle karşılaşacaklar ki bilmekle sınavımız olacak, bilgiyle sınavımız olacak ve internet giderek bizi bilgiden çok inançlarımıza yönlendirecek, inanışlarımıza göre kanaat edineceğiz. Bilmeye ilişkin kendimizi yeniden temize çekmeliyiz. İşte bu yüzden de kitaplardan kurtulabileceğinizi sanmayın. Çünkü kitap internetteki o milyonlarca ansiklopedi gibi karşınızda duran, hiçbir filtresi olmayan, hiçbir kaynak belirtmeden yazılan bilgilerin yanı sıra ya da tam karşısında kitap, yazarın, editörün ya da derleyicinin filtresinden geçmiş çok derli toplu bir şeydir.
Evet, kitaplar bize daha güvenilir geliyor.
Pardon?
İnternete göre kitaplar bize daha güvenilir geliyor.
Evet, evet. Tam da işte bu söylediğinizi söylüyor Eko'da. Evet. Diyor ki bir konuyu internetten araştırabiliyor olmanız ayrı bir şey. Buna bakabilirsiniz ama kendinizi güvende hissetmek ve bildiğinizi kendi kendinize teyit edebilmek için kitaplara ihtiyacınız olacak. Ve bu yüzden de kitaplardan, yani internetteki bilgi birikimi ne kadar artarsa artsın kitaplardan kurtuluşunuz yok. İkinci bir kurtulamama durumumuz daha var. Onda da diyor ki kitaplar, aslında Hermann Hesse de söylemiş bunu. Kitaplar bizim açımızdan hem mükemmel bir üründür. Yani şöyle örnek olarak da şunu vermiş: kaşık, çekiç, makas ya da tekerlek gibi. Yani bir kere icat edildikten sonra artık o tekniği çok fazla değiştirmezsiniz. Yani estetik bir takım ya da verimlilik açısından bir takım ufak değişiklikler yapabilirsiniz tasarımlarında ama temel yapı çok değişmez. Kitapla kaşığı örtüştürmüşler. Diyorlar ki kitap da aynı kaşık gibi, yani ihtiyacı olabilecek en maksimum formu yakalamış durumda. Artık bunu daha fazla değiştirip daha fazla bir şey yapamazsınız. Çünkü insana en uygun halde ve tüm teknolojik gelişmelere rağmen hala çok sağlam. Bunu da şöyle örneklendirmişler. Dünyada ilk basılı kitap, düzeltiyorum basılı değil, ilk kitap, yani kitap gibi kitap, çok eski bir tarih, 2500 yaşında, 6 sayfalık bir kitap, dış tarafı altınla kaplı ve o dönem Toskana'ya da adını veren Avrupalı ama Hint-Avrupalı olmayan bir grubun, yani bizde temelde belki Türkiye ile Anadolu'dan gitti dediğimiz Ertürklülerin ve bu kitaba baktığınız zaman hala kitap. Yani 2500 yıl önceki bir kitap da bizim için hala kitap.
Evet. Şimdi elektronik açıdan kitaplar ve sesli kitaplar da var ama ne olursa olsun fiziki kitapların yerini tutmuyor, tutamıyor.
Hatta şöyle bir şey var, sesli kitaplarla ilgili de o dönem çok fazla 2009'da belki üzerine değinmek istememişler ama bugün sesli kitaplar çok güçlü. Bir başka kaynak sesli kitaplara insanların yöneldiğini fakat etkin dinleyemediğini ileri sürüyor. Hatta onun için araştırmacılar diyorlar ki kitapların hem dinleyin hem okuyun. Yani okuyacağınız kitabın bir kısmını dinleyebilirsiniz bir herhangi bir uygulamadan. Fakat bir müddet sonra o dinlediğiniz yerde bıraktığınızda kendiniz okumaya devam edin. Böylelikle kitabı hem devam ettirirsiniz, yani okuma eyleminiz için yeterli zamanı ayıramıyorsanız kitabı bırakmamış olursunuz. Ama aynı zamanda da hayal dünyanız da işin içine okuma eylemiyle birlikte daha güçlü katılır. Çünkü kitap temelde insanla yakınlığını çok gösteren bir malzeme. Öyle ki bizlerin kitapla ilişkisi bütün teknolojik gelişmelere rağmen devam ediyor. Hermann Hesse de zaten bunu söylemiş. Diyor ki ne kadar, 55'te söylemiş üstelik bunu, 1955'te. Ne kadar farklı ilerlemeyle karşılaşırsak karşılaşalım, kitap her zaman bir itibar ve saygınlık göstergesi olacaktır. Dolayısıyla insanlar sadece ihtiyaçtan değil, kendi kendilerine öz saygı ve itibarlarını tazelemek ve yüksek tutmak için de kitaba başvuracaklardır. Hermann Hesse'nin bu sözünün üzerine de Eko demiş ki, biz kitap okumak konusunda rekabet etmiyoruz. Ama eğer bir okuma zevkiniz varsa, o çekirdeğe sahipseniz, okumadığınızda kendi kendinize suçluluk hissedersiniz. Okuyamadığınız kitaplar için suçluluk hissediyorsanız o zaman aslında bir okuma zevkiniz vardır demiş.
Evet, benim de okumak istediğim, okuyamadığım, okuyup yarım bıraktığım kitaplar var. Bunlar için maalesef pişmanlık hissediyorum. Bir de şöyle kitaplığıma bakıyorum. Bir kitabı 5 sene önce okumuşum. Alıyorum elime, tekrar o satırlara bakıyorum. Aa diyorum, ben bunu 5 sene önce okudum ama şimdi daha farklı şeyler hissediyorum. Daha farklı o kelimeden çıkarımlar yapabiliyorum diyorum.
Zaten bu biraz da niye kitapları olduğu gibi hatırlamıyoruz? Temelde kitapları tamamen kelimesi kelimesine ya da bölüm bölüm hatırlayabilmemiz zaten mümkün değil ama belli bir kitabı okurken kendi yaşam deneyimimizle örtüşen ve bize hayatta yardımcı olan, hayata getirebileceğimiz bilgi ya da hayatta şahidi olduğumuz bilgi bizde kalıyor. Kalanı duygudaşlık. Biz hayatta değiştikçe, kendi hayata bakışımız, şahitliğimiz değiştikçe, bizim tecrübe ettiklerimiz değiştikçe, kitaba baktığımızda görebildiklerimiz de değişiyor. Zaman zaman büyük kütüphanelere sahip olan insanlara, ki bunlardan biri de Eco, bu kitapların tamamını okudunuz mu diye sorular gelirmiş. O diyor ki değişik cevaplar veriyorum. Mesela diyor sıklıkla söylediğim şeylerden biri bunlar sadece bu hafta okumam gerekenler. Diğerlerini henüz buraya getirmedim. Ya da bunlar okumadıklarım, okuduklarımı okulda bırakıyorum. Ya da sadece bana tavsiye edilen kitapları aldım. Dolayısıyla kütüphanem okuduklarımdan değil tavsiye edilenlerden ibaret gibi cevapları oluyormuş. Ben de zaman zaman benim de bir kütüphanem var. Arkadaşlarla konuşurken diyorum ki benim kütüphanem de okuyup sevmediğim kitaplardan kurulu. Çünkü ben okuyup beğendiğim kitapları genellikle birilerine veririm ve onların geri gelmesi uzunca bir zaman sürer. Zaman zaman kitapları tabii ki tekrar alıyorum ama o arada genellikle kütüphanenin sabit rafları okuyup bıraktığım kitaplardır. Yani okuyup çok sevdiğim, başucu yaptığım kitaplar kütüphanede değil, hakikaten başucunda ya da sevdiğim okur yazar arkadaşlarımda oluyor. O yüzden kendi kütüphanemizde var olan kitaplara da baksak bambaşka gözlerle bakabiliyoruz. Ama kitap bizimle her zaman devam edecek çünkü okuma eylemimiz devam edecek. Yani internet üzerinden ya da e-kitaplar üzerinden yaptığımız okuma eylemiyle kitapla baş başayken gerçekleştirdiğimiz okuma eylemi birbirinden farklı.
Evet.
Hayal gücüne ihtiyacımız var ve bu hayal gücünü sadece böyle çocuksu bir düş gücü gibi değil, çok daha ötesinde insani değerleri keşfetmemizi sağlayacak bir hayal gücü olarak kabul etmemiz lazım. Evet. Hayatımız çok değişti. Benden önceki konuğunuzun konuşmalarını dinleme fırsatım oldu radyoda. Gerçekten bambaşka bakmalıyız bizlere, ilişkilerimize, yaşamımızın günlük pratiklerine. Böyle bir durumda durup bir yerden dünyaya ve umuda dair bir şeyleri kendi iç kaynaklarımızla zenginleştirmemiz, beslememiz lazım. Haklısınız. Bunu her zaman sohbet ederek, dost sohbetleriyle sağlayamayabiliyoruz bugünlerde. Onun yerine kitap gelecek. Umberto Eco 2009'da cevaplarını vermiş. Yararlandığı kaynaklardan biri Hess. O 1950'lerde cevap vermiş. 2500 yıldır kitabın kitaplaşma serüveni var. Bizler faniyiz ama eşyanın hakikati bizden daha uzun sürüyor bazen.
Evet.
Dolayısıyla gelecekte de kitaplarımız bizden sonra da kalacaklar. Bugünlerde kitapların biteceğini düşüneceğimiz yerde tam tersine evimizdeki kitapları yeniden keşfettiriyor hayat bize.
Evet.
Dolayısıyla da kitaplardan kurtulabileceğimizi en azından ben sanmıyorum. Reddedebiliriz bugün ama kurtuluşumuz yok.
Evet, bugün sizden çok güzel bir şey öğrendik. Okuyamadığımız kitaplar eğer bizde vicdan azabı oluşturuyorsa bu iyiye işaret. Hiç korkmayalım. Güzel.
Evet, evet, tesellimiz güçlü.
Evet, yayınımızın da sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz katılımınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Hakan Gülercan ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.